Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Bahadır Acuner. Bugün sizlerle geçtiğimiz gün Vilnius'ta meydana gelen bir 737-400 kazasını anlatacağız. Her şeyden evvel isterseniz uçağa bir bakalım. Arkasından da olay nasıl gelişmiş onu bir gözden geçirelim. Uçak 1993 yılında üretilmiş bir 737-400 modeli. 737-400 modeli New Generation yani 700, 800, 600 modelleri çıkana kadar 737 modellerinin en çok satanı. Türk Hava Yolları da ve Türkiye'deki diğer hava yolları da işte Pegasus Hava Yolları vesaire türünden bütün hava yolları da dünyada bu uçağı güvenli bir şekilde kullanıyorlardı. 737 New Generation serisi çıktıktan sonra bu uçaklar artık yavaş yavaş filolardan kalkmaya başlamış. Australian Airlines diye bir havayolu tarafından sipariş verilmiş 93 yılında ama hemen arkasından Qantas'a geçmiş. Qantas'a geçtikten sonra da 2013 yılına kadar tam 20 yıl boyunca yolcu uçağı olarak hizmet vermiş. Swift Air, Amerika'daki Swift Air ile karıştırılmaması lazım. Logoları benziyor bunların. Yanılmıyorsam aynı şirketin bünyesi altındalar ama Swift Air bir İspanyol şirketi. Özellikle DHL gibi firmalara taşeronluk hizmeti veren yani DHL kendi uçaklarını uçurmak yerine Swift Air'den uçak kiralayıp kendi kargosunu bu şekilde taşıyor. Bu konuda son derece fazla miktarda görev yapan bir sürü firmalar var. Tıpkı benim uçtuğum havayolu gibi. Bunu başka bir zamanda sizlere anlatırım. 737-400'ler ve özellikle de eski model 800'ler, bunlar 2000 yılı öncesi türünde üretilen 800'ler, artık günümüzde kargo uçağı olarak kullanılıyorlar. Gördüğünüz gibi burada Airfleet Jet Photos'dan almış bunu. Bu uçağın görüntüsüne baktığınız zaman acil çıkış kapıları burada gözüküyor ama onun dışında çok da fazla miktarda ayrıntılı olarak camlar gözükmüyorlar. Bunlar camlar kaldırılıyor oraya başka bir madde eklenerek onlar kapatılıyor. Fakat bir United 777'si ile burada beraber kalkış yaparken veya iniş yapıp diğeri inip kalkış yaparken çekilmiş bu İtalya'da bu fotoğraf. Burada görüyorsunuz United 777'sinde camlar belirgin. Burada da 737-400'de camlar belirgin olmaması bunun bir kargo konversiyonu değişiminden geçmiş bir uçak olduğunun kanıtı. Şimdi Swift Air dediğim gibi bir taşeron havayolu DHL adına uçuyor. DHL'in özelliğini siz geceleri yatarken uyurken onlar akşamları bir yerden aldıkları paketi bu durumda Leipzig sıralandırma merkezi diyebileceğimiz sorting center bunun İngilizcesi. Paketleri sıralama gideceği yönlerden alıp geleceği yönlerden alıp daha sonra gideceği yönlere dağıtma şeklinde tıpkı bir havayolunun yolcu taşımasında olduğu gibi topla ve dağıt şeklinde işleyen bir sistemi vardır kargo sistemlerinin. İşte DHL, UPS, FedEx bunların en büyükleridir. Bunlar sürekli olarak geceleri değişik noktalardan paketleri alırlar. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde işletirler ve arkasından da diğer noktalara dağıtırlar. Şimdi Swift Air gibi havayollarının da yaptığı akşamleyin işte 6, 8 vesaire o civarlarda kalkacağı meydanlardan o paketleri alır, Leipzig'e getirir. Avrupa'da DHL'in merkezi Leipzig, eski Doğu Almanya şehri. Leipzig'te bunlar gideceği yere göre sıralanır. Ondan sonra da bunlar gidecekleri, müşterileri gideceklere dağıtılırlar. Dolayısıyla böyle bir şekilde uçulduğu zaman genellikle yapılan şey, yanılmıyorsam Polonya'dan, Gdansk'tan kalkmış bu uçak en son olarak. Gdansk'tan Leipzig'e geliyor. Leipzig'ten de daha sonra Vilnius'a gidecek. Veya işte atıyorum tamamıyla afaki örnekler veriyorum. Milano'dan kalkan bir uçak Leipzig'e gelir ama ondan sonra da Leipzig'ten sonra da atıyorum Tel Aviv'e gider. Bunlar genellikle iki bacaklıktır ve bu iki bacaklık uçuşlar iki pilot tarafından gerçekleştirilir. Şimdi uçuşlar çok kısa süreli olduğu için bunları iki pilot tarafından gerçekleştirmeniz mümkündür. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Akşam insanlar işe gittikten sonra bu uçuşları yapıyorsunuz. Evlerine gittikten sonra yapıyorsunuz. Arkasından 2 saat, 1,5 saat vesaire uçtuktan sonra gidip bu paketler sıralandırılırken siz orada takılıyorsunuz bir anlamda. Leipzig'e ben zamanında çok gittim. Artık çok fazla DHL uçuşu yapmıyoruz biz. Ama orada gerçekten de iyi dinlenme yerleri de vardır. Pilotlar giderler, orada yemeklerini yerler, dinlenirler, koltukta uyurlar. Ama sonuçta orada aldığınız uyku ve dinlenme kalitesi çok da iyi olmaz. Bunun sonucunda aradan 4 saat geçer, 5 saat geçer ve daha sonra sabah varacak olan paketleri de gideceği noktaya taşımak üzere siz ne yaparsınız? Buradan Leipzig'ten kalkıp buradaki olduğu gibi Vilnius'a gidersiniz. Bazı durumlarda eğer paket volümü çok fazla değilse o zaman ne yaparlar? Atıyorum bir Gdansk örneği vermiştik. Çek Cumhuriyeti'nden örnek vereyim. Brno'dan Gdansk'a gider. Brno'daki paketleri alır. Ondan sonra Gdansk'a gider. Gdansk'tan Leipzig'e gelirsiniz. Sözüne ettiğim bu dinlenme, tırnak içerisinde kullanıyorum çünkü bu çok önemli olacak. Dinlenme olayını yaşadıktan sonra da siz ne yaparsınız? Kalkarsınız. Ondan sonra Vilnius'a gidersiniz. Vilnius'tan da daha sonra belki de ufak başka bir meydana tekrar gideceksinizdir. Orada artık otele gideceksinizdir. Yani bir gecede iki bacakta uçmanız mümkün. Önden iki bacak, arkadan tek bacak uçmanız da mümkün veya önden iki bacak veya arkasından da iki bacak da dahil olmak üzere uçmanız mümkün. Özellikle benim Amerika içerisinde uçan bir sürü UPS'te, FedEx'te çalışan arkadaşlarım gerçekten çok yorularak böyle geceliğin uçuyorlar. Bu neden anlatıyorum bunu? Çünkü birazdan anlatacağım olayda VAS Aviation'da bunu çok güzel canlandırmış internette. YouTube videosuna bakacağız ve bu YouTube videosunda konuşmalar bizim biraz dikkatimizi çekecek. İşte burada belki de kazanın nedenlerine ilgili ipuçları da bulmanız mümkün olabilir. Hadi gelin şimdi oraya bakalım. Evet, burada uçak 737 EYVI'ye iniyor. Şurada gördüğünüz şey
Morning Patrol Postman 187.
Okay. Burada ilk olarak söylediği good morning diyor ama işte morning diyor ama sabah mı değil mi tam belli değil. Burada konuşmalarda da bir takım ipuçları var. Postman 18 Delta uçağın call sign'ı. Yani bu şirket Postman adını kullanıyor. Burada görüyorsunuz havaalanındaki hava durumu. 25 Kasım'da 03:20 Zulu saatinde bu rapor alınmış. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane önemli şey var. Overcast 700, yani şurada gösterilen şey. Yani yerden 700 feet yükseklikte bir bulut tabakası var ve bu sabit bir bulut tabakası. Yani siz buluttan hiçbir şey görmeden çıktıktan sonra yerden 700 feet yükseklikte yeri görebiliyorsunuz. Burada 1 derece hava sıcaklığını veriyor. Burada da Q 1020 dediği QNH 1020 yani havanın basıncı ile ilgili bilgiyi alıyoruz. Zaman zaman overcast 500'de olabiliyor diye burada yazıyor remark kısmında.
Good morning control post 118 Delta.
Good morning control diye ikinci defa konuşmaya giriyor burada pilot.
Postman 18 Delta. Good morning. Postman 18 Delta, descent altitude 4000 feet, QNH 1020 Alas approach on Ivan Man information uniform.
Şimdi burada benim en çok sevmediğim bir şeylerden bir tanesi özellikle hava trafikçi arkadaşlar lütfen bundan rica ediyorum size. Sabahın köründe o kadar yorgun bir şekilde uçtuğunuz zaman information overload oluyor burada bizim tabirimizle. İşte 4000 feet'e alçal, QNH 1020, ILS approach runway 19, information uniform diye bir sürü bilgi veriyorsunuz uçağa. Lütfen bunu belki ikiye bölerek vermek çok daha iyi. Bakın burada yorgun bir pilotun nelerle karşılaşacağını birazdan göreceksiniz.
Approach runway 19, information uniform. 4000 feet, QNH 1019, and expecting ILS, runway 19. Could you please confirm expecting ILS and not confirm to the...
Evet, burada diyor ki 4000 feet altı çalacağız. QNH'i yanlış söylüyor çünkü 1019 diyor. Büyük bir olasılıkla burada runway 19 dendiği için kafası oraya gitti. Dediğim gibi yorgun bir pilot. Bir sürü bilgi yüklenmiş ona bir anda. Bu kadar bilgiyi beklemiyordu belki de hava trafik kontrolünden. Ve burada da emin olmak istiyorum diyor. Runway 19'a ineceğiz. Pist, 19 pistine ineceğimize dair diyor. Burada da hava trafik maalesef 19 Zulu diye cevap veriyor. Yani aslında burada tekrardan hepsini tekrar etse ayrıntılı bir şekilde affirm, confirm for ILS 19er Zulu approach dese belki pilot daha iyi anlayacak. Çünkü burada 19 Zulu diye duyduktan sonra emin miyiz filan diye tekrardan pilot cevap veriyor.
Confirm if from 18 Delta if we are authorized to the ILS after this. Postman 18 Delta, descent altitude 2,700 feet, QNH 1020, cleared ILS Zulu 19, report established.
Şimdi burada tekrardan bir soru soruyor pilot. Diyor ki biz diyor gerçekten diyor ILS'e yaklaşma müsaadesini alıyor muyuz diyor. Mizop noktasından sonra diyor. Size şimdi Mizop noktasını göstereyim. Burada Vilnius, Litvanya'nın yaklaşma chartı bu pist için. Mizop noktası bakın şurada görünüyor. Bu mizop noktasından 5000 feet'te gelmesi lazım ve en fazla hızı da 230 knot olmak zorunda. Ve burada ayrıca bir şey daha var. 4 DME'ye kadar, yani şu ILS noktasından pistten 4 DME'ye kadar şuralar yapıyor. 160 knot hızla devam etmeniz gerekiyor diyor. Büyük bir olasılıkla trafik akışını hızlı bir şekilde sağlamak için böyle bir kural yapmışlar. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Ya belki de bu şeyi yapmak için, hız tahdidine uymak için, yani hızlı gitmek için veya başka nedenlerden ötürü, şimdi sizi ADS-B Exchange'e götüreceğim. Orada çok fazla miktarda hızlı bir şekilde geliyor bu arkadaşımız, bu pilotumuz. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın burada 300 knot gibi bir hızla geliyor. 5525 feet'te 300 knot gibi bir hızla geliyor. Burada 295 knot'a düşürmüş durumda. Oysa bu mizop noktasından gelirken bakın şöyle bir şekilde geliyor arkadaşımız. Hızının 230 knot olması lazım. Şimdi şöyle de bir şey var. Bakmak lazım rüzgar ne kadar etkili bunda. Çünkü bizim ADS-B Exchange'de gördüğümüz yer hızı, yerdeki hızı ama uçağın kendi içerisinde gördüğü, göstergede gördüğü havadaki hızı. Bunlar gelen kuyruk veya baştan gelen rüzgarla değişik veriler olabilirler. Son derece de doğaldır. 300 knot gibi hızlı bir hızla geliyorsa, eğer burada da his tahdidi varsa 230 knot çıkardığımız zaman 300 knot'tan 70 knot yapıyor. 70 knot'lık bir rüzgar biraz zor olur o yükseklikte. İrtifada olur da 30.000 feet'te görürsünüz de. 5.000 feet'te çok çok zor olur. Çünkü kasırga falan demektir. O zaman da zaten operasyon yapamazsınız ki yerde belirtilen rüzgarda hiç öyle değil. Şimdi burada hızlı bir yaklaşma söz konusu. Bir kere siz stabil olarak yaklaşma istediğiniz zaman yapmak istediğiniz şey hız tahditlerine uymanız lazım. Havada da ister inanın ister inanmayın hız sınırları var. Burada arkadaşımız sürekli olarak hızlı bir şekilde geliyor. Yavaşlamaya çalışıyor 281 knot'ta tekrar geliyor ve bu kadar hızlı geldiği için de bakın şu noktada bakalım neymiş değeri. 258 knot'ta yavaşlıyor ama olması gibi değil. Şöyle bir şekilde dönmesi gerekirken birazcık bu ILS hattının ötesine, localizer hattının ötesine geçiyor arkadaşımız. Tıpkı bir köşeyi hızlı bir şekilde döndüğünüz zaman arabayı bir 20 kilometrede dönmeniz var. Bir de 50 kilometrede dönmeniz var. Araba nasıl sizi savurursa 50 kilometrede bu şekilde de hızlı yaklaşma yaptığınız zaman uçak da sizi savuruyor. Ve dolayısıyla localizer'da kaçırmış oluyorsunuz. Şimdi burada başka bir uçak daha var. Bir 737-900 uçağı. O da yaklaşmak için aynı şekilde buradan geliyor. Bu sırada bizim kaza uçağımız maalesef burada ILS'e, localizer'a establish olmaya yaklaşıyor burada. Evet, bakın burada VAS Aviation'ı biraz eleştirelim isterseniz. Çok güzel bir kanal, mutlaka abone olun. Gerçekten de hem bir kanal olarak çok iyi hem de insan olarak da benim bu videoları kullanmama izin verdiği için de teşekkür ederim. Böyle bir collaboration'ı, böyle bir işbirliğini Türkiye'deki kanallarla göremiyorsunuz tabii ki benden nefret ettikleri için. Şimdi bakın burada Postman 18 Delta 4 mil touchdown yani konuş noktasından 4 mil uzaktasınız. Contact Tower 118.5 diye yazmış burada Victor, kanalın sahibi. Ama aslında burada hava trafik kontrolörü başka bir şey söylüyor. Bir daha sıkı dinleyelim. 118.05 diyor değil mi? Bakın ben öyle duydum en azından. Siz ne duydunuz bilmiyorum. Ama yazıda 118.05 değil .5 diye yazılmış. Ne kadar kafa karıştırıcı değil mi? Şimdi isterseniz gelin buradan çıkalım. Çarta geri dönelim. Yaklaşma çartına. Bu yaklaşma çartlarında Vilnius Tower bakın şurada gözüküyor. Şurası. Vilnius Tower'ın frekansı ne? 118.205. Bunun doğru söylenişine 118.205. Ne hava trafik kontrolörü doğru söylüyor, ne Victor doğru ya anlamış. Çünkü o da bu konuşmaları dinliyor. Defalarca dinledikten sonra ve arkasından bunu yazıyor videosuna. Şimdi bakalım pilot bunu nasıl duymuş. 118.05 değil mi? Halbuki burada 118.205. Bu arada bir Wizz Air kalkacak oradan. Onunla ilgili konuşma yapıyorlar. İşte burada Postman 18 Delta Tower diye soruyor. Çünkü yaklaşma kontrolörü, bunlar etrafta, havaalanı etrafındaki trafiği yöneten insanlar, Tower'a geç diyor, kule trafiğine geç diyor. Ama kule bu uçaktan haber almayınca neredesin gibilerinden önce bir soruyor. Şimdi büyük bir olasılıkla kuledeki insan yaklaşmadakini aradı. Bu adam bana gelmedi, bana bağlantıya geçmedi. Sen bununla konuştun mu, bana yolladın mı bu trafiği diye büyük bir olasılıkla sordu. Bu arada uçak uçmaya devam ediyor. Şimdi burada İngilizce tabirini biliyorum. Transmitting in blind. Yani siz hava frekansında bir açıklama yaparsınız. Bir radyoya bir mesaj yollarsınız. Şu an kulenin yaptığı şey o. Hani olur da beni duyuyordur ama ben onunla hala ikili bağlantıya geçmedim. Sen yine de iniş serbest senin için diyor. Postman 18 Delta diyor. Tabii bu arada kokpitte neler olduğu çok önemli. İşte burada da uçağın bir güvenlik kamerasından yaklaşma görüntüleri var. Şimdi burada iniş serbest diye konuşan yaklaşma frekansı. Yani diyor ki eğer diyor kuleye geçmediyse, beni yine duyuyorsa, ben yine de inişe serbest bırakayım diyor. Şimdi şuradaki görüntüyü tamamıyla gösteremeyeceğim YouTube'un kuralları nedeniyle. Ama bakın şuradaki bir görüntüye bakalım tekrardan. Normal bir yaklaşma gibi gözüküyor bu. Bakın burada yaklaşmadan sonra gelen iniş açısı biraz daha fazla. Zaten olayla ilgili başka videolara da baktığınız zaman göreceksiniz ki uçak son anda bir şekilde burnunu aşağıya doğru veriyor. Şimdi burada gerçekten de çok ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama benim size dikkatini çekmek istediğim nokta işte o son dakikada gerçekleşen frekans konusundaki belirsizlik. Çünkü bu belirsizlik bu kazaya yol açmış olabilir. Benim büyük bir olasılıkla ihtimal verdiğim olay. Çünkü bu tür kazalar veya olayların çok fazla örneği var havacılıkta. Bir anda meşgul oluyorsunuz. Gayri ihtiyari siz iki kişi bile olsanız bir kişinin normalde uçağı uçurması, diğerinin de PM yani pilot monitoring görevini yapması lazım. Onun frekansları değişir, trafikle konuşması lazım, hava trafikle konuşması lazım. Ama insan doğası gereği sizin yanınızdaki insan o konuda sıkıntılar yaşadığı zaman siz de dolayısıyla bir aşağıya bakıp ortadaki bölgeye ya bir dakika doğru frekansta mıyız diye dikkatinizi dağıtmanız mümkün olabilir. Kafanızı çevirdiğiniz zaman da bu özellikle instrument öğrencilerinde çok fazla miktarda uyguladığımız bir eğitim metodudur. Sizin kulağınızın içerisindeki bulunduğunuz yerle ilgili his veren duygular da sizi yanıltıp ne yazık ki bu durumda belki de o frekans doğru frekans mıyız diye baktığı zaman pilot hiç farkında bile olmadan Lövi'yi birazcık öne itmiş olabilir. İşte bu karışıklık anında belki de bu kazaya aslında hiçbir sebep yokken tamam. Yani çok hızlı yaklaşıyorlardı ama çok da kötü değillerdi. Uçak herhangi bir sorun yoktu. Bazı komplo teoricilere işte Ruslar yaptı, pakete bomba koydular bilmem ne DHL'le yollanan paketlere falan diye. Saçma sapan şeylere gerek yok. Bu tamamıyla insan faktörünün ortaya çıktığı bir kaza olması muhtemel bir kaza olarak havacılık tarihinde yerini alacak. Tabii bu konuda çok fazla miktarda araştırma yapılacak. CVR ve FDR'lar incelenecek. Kaza raporu çıkacak. Kaza raporu yayınlanacak. Kaza raporu yayınlandıktan sonra tekrardan bu konuda sizlerle birlikte olacağız. Çünkü gerçekten ben de merak ediyorum. Ama dediğim gibi benim içimdeki deneyimden kaynaklanan nedenlerden bir tanesi buradaki insan faktörünün bu kazaya yol açmış olacağı. Umarım bu kazalar bir daha yaşanmaz. Bundan sonra yaşanan kazalarda can kaybı olmaz. Ve biz de kazalardan ve benzeri olaylardan ders almaya devam ederiz. Ayrıntılı bir şekilde size dünkü kazanın nelerden olabileceğini anlatmaya çalıştım dilimin döndüğü kadarıyla ve elimdeki verileri kullanarak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, havacılığa aşık olan herkesle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.